Ayrım 49.
Avrupa'nın başlıca bayındır şehirlerinden biri Madrid 655 rakımlıdır. Münih'in rakımı 526'dır. Ankara 907. Sıfırın çok üstünde medeni merkezler daima kurulmuştur. Mesele su bulmakta, yaşanabilecek bir iklime kavuşabilmektedir. Ankara bir yayla şehridir. Lyon Üniversitesi klimatoloji profesörü Pieri der ki, bu iklim mihnet ve meşakkate karşı koyma terbiyesi veren eşsiz bir mekteptir. Buradaki insan tabiatın asiliğiyle savaşmayı ahlak edinmiştir. Sıcak memleketlerin yakıcılığı ile olduğu kadar kutup soğukları ile de uyuşabilir. Bu iklim inisiyatif kabiliyetini ve moral enerjiyi geliştirir. Moskova Merkez Biyoloji ve Klimatoloji Enstitüsü profesörlerinden Doktor Aleksandrov da şöyle demiştir. Osmanlı Türklerinin ana yurt iklimlerine hiç benzemeyen çeşitli dünya bölgelerinde asırlarca yaşayabilmeleri ve buraların hususiyetlerine göre nesil üretebilmeleri işte bir yayla ikliminin nimetlerinden biridir. Sakarya yayla karakterinin bir dayanış zaferiydi. Fakat biz bütün bu bilgileri sonradan ediniyorduk. Bilhassa ilk 10 yıllık tecrübeler bizi Ankara'ya daha inandırmıştı. Teknik teferruatla okurlarımı yormak istemiyorum. Bir iki nokta üstünde durup geçeyim. Ankara bozkırmıdır. 100 rutubet mikyasına göre 55-75 orta derece sayılmaktadır. Bulutla tam kapalı havayı 10 farz ederseniz, Ankara'nın ortalaması 4,7'dir. Bir yılda Ankara havası 115 gün açık, 86 gün kapalı, 164 gün az çok bulutlu geçer. Yıllık yağışın metrekareye 427 kilograma çıktığı vardır. 220'den aşağı hiç düşmemiştir. Ankara'da bütün mesele ağaçlamada, sıhhi ısıtmada ve iklim hususiyetlerine göre yemektedir. Ankara'da oturanların ağır yemekten sakınmaları lazımdır. Bütün bu meseleler için etütler vardır. Ankara Belediyesi'nin hala neden hepsini bir broşürde toplamamış olmasına şaşıyorum. Ankara bugün bir şehirdir. Atatürk'ün başladığı, nedense bıraktığımız ağaçlama davasına devam etmekten ve imar hatalarını düzelterek yeni bir hızla devam etmekten başka meselesi kalmamıştır. Halbuki ilk zamanları o bir avuç nüfus için yüz yıkayabilecek kadar su bulmak, devlet reisinin ve hükümetin belli başlı gündelik dertleri arasındaydı. Osmanlılar anıt yapmışlar fakat şehircilik yapmamışlardı. İstanbul sokaklarının en zengin saltanat devrinde dahi bir düğün alayı geçemeyecek darlıkta olduğu için padişah fermanı ile cumbaların yıktırıldığını tarihlerde okuruz. Kanuni devrinde İstanbul'a gelen bir elçi, burası sokağa çıkılabilecek bir şehir olmadığı için bütün vaktini evinde geçirdiğini yazar. Bizim dostumuz, ordularımızın zaferine dua ederek İstanbul'da oturan bir genç Macar, Tarabya'dan Boğaziçi'ne baktığı vakit, burası bir başka milletin elinde olsa cennete döneceğini söyler. Gitgide anıt yapıcılığı kudretini de kaybetmiştik. Osmanlıların son zamanlarında artık hiçbir şey yapmıyorduk, nasıl yapılacağını bilmiyorduk. Mimari kültürümüzü tamamıyla kaybetmiştik. İmar işleri için elimizde Avrupa örneklerinden Türkçe'ye çevirdiğimiz belediye nizamname maddelerinden başka bir şey yoktu. Ankara'yı devlet bütçeden yapacaktı. Bu tabii bir göç masrafıydı. İlk akla gelen şey Avrupa'dan bir Frank şehirci çağırarak plan yaptırmak ve hükümetle dışarıdan gelen memurları yerleştirmekti. Gerçi bir aralık bir Alman geldi. Yeni şehrin çekirdeğini kurdu. Fakat bu da ancak çok parası olanların alabilecekleri bir pahalı evler mahallesiydi. Saraçoğlu apartmanları yapılıncaya kadar az ve orta maaşlı memurlar eski evlerde tahta kurulu birer odaya sığınmışlardır. Bir matematik hocasının böyle bir odada iki çocuğu, karısı ve kaynanasıyla oturduğunu biliyorum. Halbuki yeni Ankara köşkler ve apartmanlarla hemen hemen donanmıştı. Ankara Belediyesi'nin emrine vermek üzere Yenişehir tarafında geniş topraklar aldığımız vakit kanuna bir tek madde koymayı hatıra getirmemiştik. Bu arsalar bina yaptıracak olanlara, yaptıracakları binaya lazım olduğu kadar ve alındığı yıl kullanılmak şartıyla satılacaktır. Bir küçük madde daha unutmuştuk. Ankara Envali Metrukesi ve Hazne Toprakları Ankara İmar Sandığı'na sermaye olarak ayrılacaktır. Çünkü hemen spekülasyona dalmıştık. Herkes saklayıp ileride satmak üzere arsa edinme hırsına kapılmıştı. Şehir imarlarının başlıca düşmanı spekülasyon olduğunu düşünecek halde bile değildik. Bunlar yeni devletin kusurları değil tecrübesizlikleriydi. Bizim 1924'te neleri ne kadar bilmediğimiz ve bu memlekette nelerin ne kadar bilinmediği anlaşılmadıkça Cumhuriyet'in başardığı işler hakkında iyi bir fikir edinilemez. Bundan 25 yıl önce Ankara'da yapılmamış olanların bugün İstanbul'da yapılmalarına bile arada bunca görgü edinmişken şimdiki demagoji havası içinde imkan var mıdır? Milletler arası bir müsabaka açılması fikri nihayet muvaffak olabildi. Gelen planları hakem heyetiyle bizzat Mustafa Kemal de tetkik etti. Müsabakayı Profesör Jansen kazanmıştı. Planın tatbikine başlanması Şükrü Kaya'nın dahiliye vekilliği zamanına tesadüf eder. Şükrü Kaya, şehirleri planlaştırmak davasını bütün Türkiye'ye genişleten kanunları çıkarmakta büyük amil olmuştur. İmar işlerini kolaylaştırmak için İller Bankası'nı kuran da doğrudan doğruya odur. Lider olarak Mustafa Kemal, hükümet reisi ve bütçenin hakimi olarak İsmet Paşa, iyi fikirlerin yürümesi için herkese yardım etmeye hazırdılar. Fakat bu fikirlerin hepsini kendi kendilerine yaratamazlardı. Her türlü işle kendileri uğraşamazlardı. Onun için birçok iyi teşebbüsler, her ikisinin medeni anlayışlarından faydalanmasını bilen bakanlara nasip olmuştur. Eğer Lütfü Kırdar Atatürk'ün o devirlerde İstanbul'a vali olup da İsmet Paşa'dan gördüğü yardımı ondan da görse ve Atatürk'ün sevdiği gayretleri alabildiğine destekleyen teşviklerini bulsaydı, ben derim ki İstanbul bugün bambaşka bir şehir olur giderdi. İşler Mustafa Kemal devrinde de ister istemez adamına bağlı kalmıştır. Adam da tesadüf etmeliydi. Jansen planının ve umumiyetle plan disiplinciliğinin spekülasyoncular ve keyifçiler elinde iflas etmesine yandığım kadar hiçbir şeye yanmam. Bu hatıraları okuyucular arasında bir gün iktidar fırsatını elde edenler olursa, kendilerine hizmet etmek için menfaatçilik ve keyiflik yüzünden Ankara'nın neler kaybetmiş olduğunu kısaca anlatayım. Ta ki şark kafasının ve mizacının Atatürk'ün enerjisini bile eriterek en güzel hayallerimizden birini nasıl söndürmüş olduğunu göresiniz. Profesör Jansen Atatürk'le ilk buluştuğu zaman masasının üstüne belediye mühendislerinin bir proje taslağını koydu. Bu taslak Ankara Palas Oteli ile Bellevue Oteli ve Ziraat Bankası arkasındaki üçgeni ana caddeye bağlayan yolları gösteriyordu. Bu yolların vazifesi nedir dedi. Bu binaları caddeye çıkarmak değil mi? Hepsini silerek kendisi bir tek yol çizdi. Bu tek yol aynı vazifeyi yapar. Eski yollardan artan arsa parçalarını etrafındaki bina ve bahçelere katacaksınız. Bugünkü arsa fiyatıyla bu satacak olduklarınız ve bugünkü yol maliyetiyle yapmaktan vazgeçecek olduklarınız 120 bin liradan fazla tutar. Halbuki siz şehir planının bütün teferruatıyla hazırlanması için 120 bin lira harcayacaksınız. Sadece şu küçük mahalle parçasındaki tasarrufunuzla bu parayı kazanmış oluyorsunuz. Jansen tercümanla konuşmaktaydı. Arkasından bir sual sordu. Bir şehir planını tatbik edebilecek kadar kuvvetli bir idareniz var mıdır? Atatürk kızdı. koca memleketi yedi düvelin elinden kurtarmışız. Bir orta çağ saltanatını yıkarak yerine bir yeni çağ devleti kurmuşuz. Bunca devrimler yapmaktayız. Bütün bunları başaran bir rejimin bir şehir planını tatbik edebilecek kuvvetli olup olmadığı nasıl sorulabilirdi? Biraz sertçe cevap verdi. Dik kafalı Prusyalı, belki sizin hakkınız var dedi. Biz Almanya'da bile türlü güçlüklere uğruyoruz da onun için sormuştum. Sonra planının prensiplerini izah etti. Yepyeni bir şehir kuracaksınız. Size şehircilik sanatının son sözlerini getiriyorum. Dünyaya bir örnek vereceksiniz. Biliyorsunuz Avrupa şehirleri motörden önce yapılmıştır. Motör eski anlayışları ve nizamları alt üst etti. Eskiden otelleri, anıt yapıları ve devlet dairelerini büyük caddeler üstüne dizmek adetti. Halbuki biliyorsunuz Paris'teki Şanzelize Caddesi'ndeki ağaçlar benzin zehirine dayanmadığı için sökülmüş ve yerlerine daha tahammüllü yeni ağaçlar dikilmiştir. İki cins ağacın ismini şimdi hatırlamıyorum. Dünyanın en dar yolu hangisidir? 1 metre 20 santim genişliğindeki demir yolu. Halbuki trenler bu yoldan 150 kilometre hızla gider. Çünkü insanlar gürültülü ve dumanlı lokomotife hususi bir yol vermek, kendileri ya üstünden ya altından köprüyle geçerek onu rahatsız etmemek lazım olduğunu görmüşlerdir. Paris'te Şanzelize, dünya büyük şehirlerinin en geniş caddelerinden biridir. Bu cadde otomobillerin nasıl tıkandığını, bu tıkanışlarda süratlerin nasıl 7 kilometreye kadar düştüğünü biliyoruz. Yeni şehirler şimdi motor için aynı şeyi yapmaktadırlar. Plan taslağındaki Atatürk Bulvarı'nı göstererek, bu yola bakınız, onu otomobillere ayırdım. Yan yollar bu caddeyi ancak yarım kilometrede bir kesecekler ve karşılıklı kesmeyecekler. Her yan yolun köşesi caddeye inen arabaları gösterecek gibi açık bırakılacak. Evler, daireler ve apartmanlar geriye doğru yapılacak ve hiçbirinin caddeye kapısı olmayacak. Bu cadde üzerine yaya kaldırımı yapılmayacak. Yan yolların her biri caddeyi bir bloğa bağlayacaktır. Siz istasyondan arabanıza binerek 100 kilometre hızla gideceğiniz yere doğrulacaksınız. Nasıl bir tren istasyona yaklaştığı zaman yavaşlarsa, arabanız gitmek istediğiniz bloka sapmak için süratini kesecek, sizi kapınıza bırakacak ve arka yolların hepsi blokların sonunda kapalı olduğundan tekrar geri dönerek caddeye çıkacaktır. Tıpkı otomobil yolunuz gibi blokların arkasında yayalar içinde bir de yeşil yolunuz olacaktır. Bu yolu ucuz ve gelişi güzel yapacaksınız, ağaçlayacaksınız. Nasıl yayalar otomobil yolunu yarım kilometrede bir kesiyorsa, otomobiller de yeşil yolu yarım kilometrede bir kesecekler. Çocuk arabası önünüzde, yalnız 500 metrede bir etrafınıza bir bakarak yolun sonuna kadar rahatça gideceksiniz. Bu bloklar içindeki evlerinizde, otellerinizde hiçbir klakson sesi duymadan rahat uyuyacak, dairelerinizde rahat çalışacaksınız. Sokakta benzin zehiri teneffüs etmeyeceksiniz. Atatürk neşeyle dinliyordu. Profesör Ankara yollarında hiçbir seyri sefer memuru bulunmayacağını söylüyordu. Pek işlek yolları birbirinin üstünden veya altından geçirmek için yapılan masrafın, kavşak noktalarında bekletilen seyri sefer memurlarının 10 yıllık aylığı karşılığı olduğunu anlatıyordu. Arka dar sokakları ise sapış yerlerinde o kadar dik bir açıyla döndürüyordu ki otomobiller ister istemez süratlerini 5-10 kilometreye indirmeden yollarına devam edemeyeceklerdi. Meskenler son şehircilik kongreleri kararlarına göre 4 kattan fazla olmamalıydı. Şehircilik sanatı yerleşme bölgesinin %9'unu umumi parklara ayırmakla kanaat etmiyordu. Her ciğerin hakkı olan havayı her pencereye paylaştıran yeşil saha usulü konmuştu. Devlet daireleri bir mahallede toplanacaktı. Bir imar komisyonu yapmıştık. Reis bendim. rahmetli vali ve belediye reisi Nevzat da bu komisyonun azasıydı. Bir ecnebi mütehassısın dediklerini yapmaktan başka elinden bir şey gelmeyen bir belediye reisi olmaya daha ilk günü isyan etti. Açıkça muhalefet de edemeyeceği için adet olduğu üzere devamlı bir baltalama yolu tuttu. Birçok arsalar spekülasyoncuların eline geçmişti. Bunlar en başta devlet dairelerinin bir mahallede toplanmak fikrine karşı koydular. Çünkü Ankara'da nüfus ticaretinin ilk kaynağı mesela Cebeci'de ucuz bir arsa almak ve Marif vekilini konservatuvarı orada yapmaya karar verdirerek arsasını ona satmaktı. Yansen planı devlet dairelerini Atatürk Bulvarı üzerindeki bugünkü yerine topluyor ve hemen yakınında 3000 memur meskeni içinde arsalar ayırıyordu. En son bina Büyük Millet Meclisi olacaktı. Devlet daireleriyle 3000 memur meskeninin yapılacağı bölgeyi kamulaştırmaya karar vermiştik. Başvekil İsmet Paşa bunun için 100 bin liradan fazla para veremem dedi. Devletimiz çok fakirdi. Hepsinin bu parayla alınabilmesi için cadde üstündeki arsaların metrekaresine 1 lira koymak lazımdı. Öyle yaptık. Emniyet anıtının bulunduğu kısımda Atatürk'ün yakın arkadaşları da arsalar edinmişlerdi. Hemen fiyata itiraz ettiler. Atatürk'e durumu izah ettik. Arkadaşlarını itiraz etmekten men etti. Böylece arka taraflara doğru fiyat ine ine bütün sahayı 118 bin liraya devlete mal etmiş olacaktık. Bu sefer meclisteki spekülasyoncular, devlet daireleri bir araya toplanamaz, bir hava hücumunda hepsi yıkılıp gider diye kıyameti kopardılar. Yeni çıkan meseleyi de Atatürk'e götürdük. Hepsini ayrı ayrı müdafaa edeceğim yerde bir arada müdafaa ederim, bundan ne çıkar dedi. Son baltalamada suya düştü. Büyük Millet Meclisi'nin bugün yapılmakta olduğu toprakları almak için kamulaştırma masrafına 20 bin lira kadar bir şey eklemek lazımdı. Kabul etmediler. Biz meclisi oraya yaptırmayacağız dediler. Proje tatbik edilince Millet Meclisi de nihayet orada yapılmak lazım gelmiştir. Fakat yıllar geçtiği için 20 bin lira yerine 2,5 milyon liradan fazla kamulaştırma parası harcanmıştır. Bundan başka mahalleyi Millet Meclisi binası nihayetlendireceği yerde İçişleri Bakanlığı binası nihayetlendirdiği için bir anıt yapı olan meclis geride ve önü kapalı kalmıştır. Gelecek nesiller İçişleri Bakanlığı'nı bir gün yıkacaklardır. Devlet dairelerinin etrafı yeteri kadar açık bırakılmıştı. Afyon milletvekili rahmetli Ali Bey Bayındırlık Bakanı olduğu vakit birinci işi minaresiz kubbe kilise kubbesi demektir diye Yargıtay toplantı salonunun kubbesini yıktırmak olmuştur. Böylece bütün ses tekniği bozulmuştur. Ali Bey Atatürk'ün geçici kabrinin bulunduğu eski müze binasının da minaresiz bir kubbesi olduğunu görmemiş olabilir miydi? Rahmetlinin ikinci işi bu kadar boş toprak bırakılır mı diye daireler semtinin umumi ahengini bozarak şuraya buraya dilediği üslupta yapılar kondurmak olmuştur. Yansen şehir planını yaptığı vakit onun bir yandan Çankaya bir yandan telsizler istikametine doğru genişleyeceğini ve istasyon arkasının da endüstri bölgesi olacağını düşünmüştü. Şehir Çankaya yolunun etrafına alabildiğine yayıldı. Profesör bu hadiseyi kabul etmek lazım geldiğini ancak istasyon yerini de aynı geliştirmeye uydurmak zarureti baş gösterdiğini izah etti. Henüz gar binası yapılmamıştı. Yeni istasyon meydanı Dil Tarih Fakültesi'nin karşısı olacaktı. Ankara'ya gelenler bugünkü istasyonla köprü arasındaki mesafeyi kazanmış olacaklardı. Mahalleler ortasındaki bugünkü manevra istasyonu rezaleti olmayacaktı. Gitmiş Bayındırlık Bakanı'nı görmüş. Ali Bey, ben öyle fikrinden cayan mütehassıs istemem demesin mi? Profesör Terspürst otele geldi. Ali Bey bir binadan çok fazla bir makine olan gar binasını da Müsabakaya bile koymadan o zaman Bayındırlık Bakanlığı'na bağlı Yüksek Mühendis Mektebi diplomalılarından bir gence yaptırıvermiştir. Başına buyruk ve inatçıydı. Rahmetli Nevzat, Malatya'da dağ başında yollar yapmışım. Yansen bana şehir içinde sokak yapmayı mı öğretecek diyordu. Ve bir göstermelik olmak üzere parasının çoğunu Atatürk'ün daima geçtiği bulvarı plan disiplininin tersine süslemek için harcıyordu. Hacettepe ev kafındı. İmar kanununun verdiği hakka dayanarak hiç parasız belediyeye devretmiştik. Uzun müddet el bile dokundurmadı ve arkadan arkaya oraya bir mektep yapılması için milli eğitimi teşvik etti. Bir gün başvekil İsmet Paşa Çankaya'dan dairesine gelirken yanında bulunan valiye Hacettepe'yi gösterir. Neden burasını ağaçlamıyorsunuz diye sorar. Biraz sinirlice sorduğu için tepe hemen o mevsim park olmuştur. Akköprü'den gelen yolla meclis önünden istasyona inen yolun kesiştiği yerde yeni şeyler yapmak için paraya ihtiyacınız var. Bu iki yolu birbirinin altından üstünden geçirmek için şimdilik masraf etmeyiniz diyerek şehir mütehassısı tarafından bugünkü yuvarlak projesi yapılmıştı. Belediye reisi bunu tatbik ettirmeyi adeta bir şeref meselesi haline soktu. Otomobiller yavaşlayarak geçmek zorunda oldukları için Atatürk'e burada suikast yapılmak kolay olacağı ve mesuliyeti üstüne almayacağı iddiasına kadar gitti. Atatürk bizzat geldi, meseleyi tetkik etti. Yuvarlığa belki biraz daha daraltmak lazım ama fikir doğrudur, yaptırınız dedi. Belediye Yansen planının kavşak prensiplerini nerede tatbik etmemişse orada kazalar olmuştur ve senelerden beri seyri sefer memuru beklemektedir. Yalnız bu yuvarlağın olduğu yerde hiçbir kaza olmamıştır ve hiçbir seyri sefer memuru beklememiştir.